Ya ben şimdiden başlayayım, zaman kaybetmeyelim.
Evet.
Avusturya'da 8 sene cezaevi din görevlisi olarak çalıştım. Ayrıyeten de 8 sene okullarda, çok teşekkürler, öğretmenlik yaptım. İlk başta Feryal Hanım'la telefonlaştık, Caner Hocam'la telefonlaştık. Dedim bu konuyu bilhassa bayanların, kadınların daha doğrusu ele alması önemli olduğunu ilk başta belirttim ama erkeklerin susmaması gerektiğini dile getirdim. Onun için de bugün buradayım tabii ki. Çünkü hani bu konu kadın konusu diye kaçamak yapmak olmuyor. Kesinlikle erkeklerin de bilhassa bu dönemde ve bu Avusturya için de geçerli. Ben burada Avusturya'yı tabii ki anlatmaya geldim. Oradaki sorunları anlatmaya geldim. Oradaki kızların ve kadınların sorunlarını anlatmaya geldim. Kadına şiddet kesinlikle var. Kadına baskı kesinlikle var. Ve burada aslında üzücü olan İslam'ı öne sürerek bu işler yapılıyor. İslam suistimal ediliyor. Bu hususta da bilhassa camiler, dernekler, Avusturya geneli için bu hususa daha çok değinmesi gerekiyor. Aileler, seminerler, Zilke Hanım da demin belirttiği gibi çok yöntemli işler yapılması gerekiyor. Bu hususla ilgili de inşallah seminerin sonunda birkaç noktaya değineceğim. Şunu da söyleyeyim. Geçen hafta bir Türkiye'nin bir cezaevi müdürüyle bir araya geldik. Oturduk. Ondan sonra işte biraz da dedim işte bu kongreden bahsettim. Ya dedi Ramazan hocam ya dedi şöyle yaslandı. Kadına şiddet diye bir şey yok hocam ya dedi. Tabii ki daha uzun uzun konuştuk. Devamını getirmeyeceğim ama şunu belirtmek istiyorum. Maalesef halen bilinçaltı veya bilinçaltı diyelim insanlarımızda, büyüklerimizde, küçüklerimizde hala bu kadını ikinci kategori olarak görme var. Buna kesinlikle bunu önce bir tespit etmek gerekiyor. Ondan sonra da buna karşı tabii ki adımlar atılması gerekiyor. Avusturya'da şöyle yapalım. Avusturya'da Müslümanların sayısı şu an %8'e geliyor. Yani 700 bin Müslüman Avusturya'da yaşıyor. Nüfus olarak %8 ediyoruz. Lakin cezaevlerindeki sayıya baktığımızda %20'yi buluyor. Yani toplumda %8 Müslümanların sayısı, cezaevlerindeki sayı %20'yi buluyor. Bu konu hakkında da aslında bu konu bugün konumuz olmadığı için detaylı olarak geniş bir şekilde bunu konuşmayacağız ama bu konuya da değinmek isterim. Avusturya'da İslamiyet 1912 senesinden tarihinden itibaren resmi olarak tanınmış ve koruma altına alınmıştır. Zaten şu an orijinal resmi de görüyoruz o dönemden. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda sadece şunu dile getireyim. Aşağı yukarı 40 bin Müslüman şehit oluyor. Sadece Avusturya için savaşıp. Burada tabii ki Avusturya genelinde insanlarla görüştüğümüzde bu bilinç altında halen daha var olmamakta. Yani unutulmuş. Unutulmayan şeyler şudur. Bir veya var olan, hissedilen analizlerime göre bir, İslam düşmanlığı, iki, İslamofobi. Çünkü ikisi de ayrı şeyler biliyorsunuz. Birisi korku, birisi düşmanlık. İkinci etken de Türk düşmanlığı maalesef görünüyor. Bu toplumun her, yani bütün Avusturya'da yaşayan insanlar böyle demek istemiyorum ama bu izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Fobi olan, yani İslam'dan korkan çok insan var. Düşmanlık yönünde maalesef her bir insan tabii ki daha fazla ve hiç olmaması gerekiyor ama bu insanlar var. Ve bugünkü seminerimde de İslam düşmanlığı veya İslamofobi hakkında tabii ki seminer vermediğim için sadece şu sayıyı vermek istiyorum. Bilhassa yani Avusturya Müslümanlar için dokumentasyon ve danışmanlık merkezi ırkçılık raporu yayınlıyor. Ve burada Müslüman kadınlar saldırganların hedefinde olduğunu görüyoruz. Ve saldırıların %74'ünü kadınlar oluşturuyor. Yani saldırıya uğrayanların oranı %74 ile kadınlar. Bunu dile getirelim. Bizim Avusturya'da iki bayan var, iki kadın var. Şu ana kadar senelerdir bilhassa bu konuyu ele alıp kitaplar yazan, sempozyumlar organize eden. Gördüğünüz gibi sağ tarafta Karla Amina Bagajati Hanım, sol tarafta Zeynep Elibol Hanım. Bu bayanlar, bu kadınlar bir deklarasyon yayınlıyor. Ve binlerce Müslüman kadın imzalıyor. Bu deklarasyon aslında, hani ben bugün buradayım, Avusturya'daki durumu aktarmak istiyorum. En önemli şey aslında bu deklarasyon. Birkaç sene önce yayınlandı. Ve bunu da ben küçük bir şekilde böyle bir en sonunda, slaytların en sonunda bir nasıl desem, özet olarak geçmek istiyorum. Ayrıyeten de Asma Barlas Hanım'a çok selamı var. Benim için rol model diyor Karla Amina Bagajati. Onu da buradan dile getirmek istiyorum. Özür dileyerek bir şey daha söylemek istiyorum. Hatta özür dilememe gerek yok. Slide burada zaten. Niye özür diliyorum ya? Burada gördüğünüz canlı bir, yani Avusturya cezaevlerinde Müslümanlar yaşıyor dedik. Bayanlar, kadınlar da yaşıyor. Ve şu sayıyı vermek istiyorum. Avusturya cezaevlerinde şu an 2000 mahkum var, Müslüman mahkum var. Ve bunun yüzde kaçı kadın diye sorsam, şu an düşünseniz, bilmiyorum ne sayı gelebilir. Sol taraftan bir sayı alayım sadece. Yüzde kaçı kadındır mahkumların? %40-30. %5. %5. Yani bu bence çok büyük bir, nasıl desem, çok büyük bir analiz. Yani şiddet uygulayan kişilerin %95'i veya başka suçlar işleyenlerin %95'i erkek. Yani bunu bir paylaşmak istedim. İkinci paylaşmak istediğim konu da şuydu. O zamanlar tabii daha zayıftık. Manevi rehberlerin ilk adımı nasıl gerçekleşiyor? Bir kadın, kadınlar cezaevinden Avusturya İslam topluluğuna telefon açıyor. Ve diyor ki bize manevi rehber gerekiyor. Çünkü Katolikler, Katolik manevi rehberlerden faydalanabiliyor. Protestanlarda da aynı şekilde Protestan manevi rehberlerden faydalanıyor. Bizlere de Müslüman manevi rehber gönderin. 1996 senesinde oluyor bu. Ve bizimkiler Allah Allah cezaevinde de mi Müslümanlar var diyerekten ilk kadının telefon açmasıyla manevi rehberleri oluşturuyor. Ve ilk kadın manevi rehber, ya bizdeki ilk manevi rehber de bir kadın oluyor. Ha, bu da büyük bir etken. Hatta cezaevinde son olarak sadece 4 misal vermek istiyorum. Not ettim. Yaşadığım tecrübe olarak aslında üzücü olaylar. Bu 4'ünü aktarayım, ondan sonra da bir okullara geçelim inşallah. İlki bir Türk mahkum cezaevine giriyor, müebbet yiyor. Kız kardeşini öldürüyor. Bu Avusturya'da yaşanıyor. Kendisiyle görüştüğümde diyor ki, ya dedem dedi ki namusumuzu temizlemen gerekiyor. Dini yönden bu senin için bir önemli, yani bir farz. Bunu yapman gerekiyor diyor ve bu çocuk, genç, 20 küsur yaşlarında, gidiyor kardeşini öldürüyor. İkinci misal vermek istiyorum. Aslında çok üzücü bir olay. Ama hani İslam adına neler yapılıyor? İkinci olayda 16 yaşında genç bir kız. Avusturya'nın en büyük cezaevi, Josefstadt cezaevi. Orada kızla görüştüğümde diyor ki ben aslında diyor, çünkü kendini öldürenler oluyor cezaevlerinde. Bir senede 10 ila 12 kişi Avusturya'da kendini öldürüyor. Bu sayılar Türkiye'de belki de, tabii ki daha da büyüktür. Çünkü nüfus olarak da Türkiye daha büyük bir ülke. Ve burada diyor ki kız, ben aslında diyor kendimi öldürmek istiyorum diyor. Çünkü dedem dedi ki bana diyor, cayır cayır yanacaksın cehennemde dedi diyor. Bu doğru mu diyor? Yani bu doğruysa benim yaşamama anlamım yok diyor. Ya bu çok üzücü, bir yandan üzücü ama diğer yandan da manevi rehberlerin aslında önemini arz ediyor. Üçüncü misal, bir erkek cuma namazından sonra, cuma namazlarını kılıyoruz cezaevlerinde. Yanıma geliyor, diyor ki hocam diyor, hakimin karşısına, çünkü bizim mesela Viyana'da bir iş işledi, hemen cezaevine alıyorlar, hakim karşısına hemen çıkarılmıyor, birkaç hafta sürüyor ama cezaevinde bulunuyor. Orada diyor ki benimle diyor hakimin karşısına geçer misiniz, söyleyebilir misiniz, kadına şiddetten girmiş içeri, eşini dövüyor. Ya bu Kur'an-ı Kerim'de yazıyor, lütfen bunu hakime söyleyebilir misiniz diyor. Din özgürlüğü. Bir misal daha vereyim. Aslında misaller çok da. Dördünü bugün için ayarladım, yani şeyi not ettim. Bir misalde bir Türk kızı bir erkeğe aşık oluyor. İslamiyet'le aslında hiçbir ilgisi olmayan bir kız. Ve sınırda yakalanıyor. IŞİD'e, DAEŞ veya DEAŞ nasıl telaffuz ederseniz. Katılmak üzereyken sınırda yakalanıyor, cezaevine giriyor. Ve bana diyor ki ya orada diyor, siz bir de hocasınız diyor, orada diyor İslamiyet yaşanıyor diyor. Biz tabii ki oraya gitmemiz gerekiyor diyor. Yani böyle tamamen aşık olmuş, körü körüne bağımlı bir kişi olarak görebiliyoruz. Bizim okullara geçelim, cezaevini bitirdik. Okullara geçelim. Avusturya okullarında 80.921 öğrenci din dersi görüyor. Ve 624 din dersi öğretmenlerimiz var. Bayan ve erkek sayıları ve weiblich, bayanlar, kadınlar, me männlich, erkekler. Baktığınızda, analiz ettiğinizde aşağı yukarı aynı oranda. %50-50 diyebiliriz belki. Öğrencilere baktığımızda da aşağı yukarı aynı ama liselerde bayanların daha çok, kadınların, kızların daha çok olduğunu görebiliyoruz. Burada yani şöyle söyleyeyim, Avusturya'da bana misafir gelen hocalar oluyor çok. Bu Avusturya'daki Türklerin durumu hakkında bilgi istiyorum diyor. Ben diyorum ki Müslümanların durumu hakkında bilgi versem. Çünkü bizim durum, bizim Avusturya'da durumlar biraz karışık. Neden? Bu değişik ülkelerde de değişik, aynı izlenimleri alabiliyoruz. Çünkü Avusturya'da Bosnalı var. Hani bizim mesela öğrencilerimizin arasında, benim öğretmenlik yaptığım veya cezaevindeki mahkumların arasında Bosnalılar var, Afganlar var, ondan sonra Suriyeliler var, Somaliler var. Yani her türlü ülkelerden insanlar var. Ve bu kişiler de ayrı problemlerle gelebiliyor. Benim mesela Afgan bir öğrencim vardı. Dedi ki ben dedi şu an gidersem dedi tatile, lise öğrencisi, geri dönmeyeceğim dedi. Beni evlendirecekler dedi. Elimizden geleni yapıp onu göndermedik. Ama kaç kişi gidip de dönmeyenler var. Hani buna öğretmenler de şahit. Mesela bu problemler hala yaşanıyor. Veya FGM konusunu işledik bugün sabah. FGM konusu, kadın sünneti meselesi. Mesela Mısırlı bazı öğrencilerimde ağlayarak yanıma gelip anlatanlar var. İnanılmaz bir şey. Ama bu hala Avusturya'da var. Çünkü sorunlar hakkında konuşmaya geldim. Veya Çeçen Müslüman kadınların veya kızların bilhassa çile çektiği noktada kadına şiddet meselesi mesela. Çok tabii ki bu herkes, burada da genelleme yapma güzel bir şey değil. Hani Çeçenler böyledir, Afganlar böyledir. Bu genellemeyi yapmamak gerekiyor. Ben size sadece aldığım bilgileri aktarıyorum ki birkaç analiz yapalım diye. Bir yandan da İranlılarla mesela ilk hafta okullara geldiğinde, bizde zorunlu din dersi var ama ilk hafta bir dilekçe yazıp din dersine gelmeyebiliyorlar. Bazı İranlılar unutuyor ve sonra din dersine geliyorlar, oturuyorlar birlikte. Ve onlarda da şunu gözlemleyebiliyorum. İslamiyet'e, İran'ın İslam'a bakışı ve oradaki yaşam tarzı yüzünden İslamiyet'ten tamamen soğumuşlar. İslamiyet'ten nefret edenler bile var. Yani bu kadar ileri gidiyor. Ve burada aslında biz kendimize sormamız gerekiyor. Biz yetkililer, buradaki bütün kurumlar, hani dini kurumlar biz nerede yanlış yapıyoruz? Bunu aslında sormamız gerekiyor. Ama ne kadarımız soruyor, ne kadarımız bir şeyler yapıyor? Bunu sizlere bırakıyorum. Şimdi Avusturya'da bana sorarsanız şu problem de var. Rol model eksikliği var. Kadın hoca eksikliği var. Çoğu, ben mesela radikalizm hakkında uzmanlaştım. Ve nasıl insanlar radikalleşiyor? Sosyal medyada bilhassa. Ve burada maalesef sosyal medya, hocalar vesaire hepsi erkek. Ve bu kızlarımız da o erkek hocalardan bilgi alıyor. Ve bence burada kesinlikle ileriye yönelik güçlü kadınlar sosyal medyada daha etkili olması gerekiyor. Bu benim ilk verim. İkincisi, literatür eksikliğimiz var. Gençlere hitap edecek literatür. Acayip çok kişi geliyor. Bana hatta hocalarım inşallah yardımcı olur bugün. Çok öğrenci geliyor 20 yaşlarında vesaire. Bana kitap önerin diyor. Yani burada da mesela bence çok zaaflarımız var. Dil problemi. Niçin dil problemi? Çünkü annenin, bilhassa babanın bazen, ama annenin Almanca konuşamıyor olması bir problem. Çünkü geliyor, öğretmenleriyle konuşamıyor okullarda, komşularla konuşamıyor. Yani şunu söyleyeyim açık açık. Bunu bütün Almanya'ya veya Avusturya'ya gelenler bu izlenimi alabilir. Benim mesela komşum, yan komşum, Aksaraylı. Ben kapıdan dışarı çıktım. Ya dedim, seçimleri izleyebildin mi dedim. Yok dedi ya, daha seçimlere var 2023'te dedi. Yani Avusturya'dan kopmuş. Acun izliyor, Survivor izliyor. Türk berberine gidiyorlar zaten herkes. Yani Türk bakkalı ne derken, tamamen onlar aslında vücutla Viyana'da yaşıyor. Ama akıl ne? Tamamen Yozgat'ta, Çorum'da. Çorumlu olarak onu da söyleyebilirim. Yani problem yok. Yani bu aslında büyük bir problem. Bunu gözlemleyebiliyorum. Cinsiyet ayrımı, erkeklerin daha hür ve özgür yaşaması ve kızlarda yasakların, kuralların, görevlerin daha sert olması. Yani şunu da söyleyeyim, ben ilk çocuğum, 4 tane kız kardeşim var, 5 kardeşiz. Benim eğitimimde de hani annem babam beni her zaman böyle biraz daha ayrı eğitmiştir. Yani bu da yanlış, söylemek gerekiyor. Hani bu devam etmemesi gerekiyor aslında. Bunu da açık açık söylememiz gerekiyor. Zoraki evlilikler. Burada aslında bütün problemleri, tamam, o ikisini devam şey yaparım. Kaç dakikam var Feryal Hanım? 6-7. Süper, hallederiz. Evelallah. Yapılması gerekenleri zaten Zilka Hanım anlattı. Camilerde problem. Şöyle, ya inanılmaz bir şey. 30 Ortodoks, Katolik, Protestan ve Müslüman öğretmeni ben İstanbul'a getirdim. Bundan birkaç ay önce, ikinci ayda olması gerekiyor. Burada bir gezi organize ettik. Çok güzel. Diyanet İşleri Başkanı'ndan da Allah razı olsun çok çok güzel ağırladılar. Ayasofya vesaire, hani böyle çok güzel geçti. Bir yerde Sultanahmet'e girdik. Sultanahmet'te bir görevli vardı. Bir baktım bir bayana bağırıyor. Ama öyle böyle değil. Bayanın da başı açık. Şöyle yaklaştık ama arkamdan 30 kişi geliyor. Şimdi bir baktım. O diyor ki, erkek diyor ki kıza, derhal defol diyor, sen başörtü nasıl giymezsin diyor. O da diyor ki, sen önce bir maskeni tak diyor. Ama birbirlerine acayip bağırıyorlar. Ya şimdi araya girdim, benim araya girmem tabii ki. İşi biraz daha çözdü diyelim. Ya inanılmaz, ama şöyle, yani kız tamamen mahvolmuş, adam caminin içinde, yani girişte, Sultanahmet'te şu an tamirat var. Orada diyor ki, İşte bir bağırıyor bir bağırıyor, inanılmaz. Yani söylemek istemiyorum kelimeleri. Şok oldum, hayatımın şokunu yaşadım. Bizim de rehber vardı. Geldi. Dedi ki o beyefendiye, haklısınız baksanıza. Hepsi Avusturya'dan geldi, hepsi başörtü taktı. Bu niye takmıyor? Bir de o bayan, o kadın, yanımdaki rehber kadının üstüne gidiyor. Ya dedim sen bir dur dedim ya. Kadınla dışarı çıktım cidden. Dedim ki ya ben de din görevlisiyim dedim. Sakın dedim, bu görevli zaten, din görevlisi de değil. Normal görevli. Ya dedim sakın hani İslamiyet'ten soğumayın. Ha böyle yaklaşım olabilir mi? Biz diyoruz ya gençlerimize iyi davranalım, camilerden soğabilirler vesaire. Bunlar var oluyor. O kız yarın bir gün belki İslamiyet'ten soğar. Ya her şey olabilir. Yani burada da hiçbir, nasıl desem, yani bu bir etken mesela, bir misal olarak. İkinci etken de şu, Avusturya'ya geldiğimizde camilerde kadın maalesef halen ikinci kategori. Cumaları yer bulamaz. Her cami için konuşmuyorum. Ama çoğunluğunda bu böyledir yani. Veya bir arkadaşım anlattı. Burada mesela gelmiş Mihrimah Sultan Camii'nde. Ya dedi arkada kılayım, hani ön zaten kimse yok camide. Arkada sağda şöyle bir namazımı kılayım istemiş. Hemen gelmişler oradaki dayılar, amcalar neyse. Çık yukarı veya git arkaya, neyse ne dedilerse artık. Ya diyor ben niye camide namaz kılamıyorum diyor. Ya bu da beni çok etkiledi açıkçası. Şöyle, başörtü problemi var mı? Kesinlikle var. Şöyle var, kendi komşum, o Aksaraylı dediğim mesela, maalesef iş yerine giderken başörtüsünü çıkartma mecburiyetinde kalıyor. Çalışmak için. Düşünün yani bu halen 2022 senesinde var olan problemler. Bizim Avusturya'ya mesela başörtü yasağı getirildi. İlk okul ve kreşlerde şu an kaldırıldı. Avusturya'da peçe yasağı var. Şu an korona yüzünden uygulanamıyor. Yani inanılmaz yasaklar var. Bunu da dile getirmiş olayım. Ve şu problem de var. Mesela Avusturyalıların bir kısmı başörtülü bir bayan gördüğünde ha bu radikal diyor. Radikalizm ile dindarlık arasındaki farkı göremeyebiliyor. Bu da maalesef çok büyük bir etken ki radikalizm, ekstremizm bunlar da ayrı ayrı ele almak gerekiyor tabii ki. Ama bu çok üzücü bir olay oluyor. 2 dakikam var inşallah. Son olarak da hatta deklarasyonu şöyle yapayım ben anlatırken. Deklarasyonda şöyle bir ilerleme yapayım. Okuyabilirsiniz de. Başarılı bir problemde evlilik konusunu ele almak istiyorum. Başarılı, entelektüel, okumuş kadınların kendi seviyesinde eş bulmakta zorlanıyor. Bu bir problem. Avusturya'da izlenimlerimi aktarıyorum. İkincisi, yabancı uyruklu Müslümanlarla evlenme sorun edilebiliyor. Erkeklere kocasına bağımlı olan maalesef çok evli kadın var. Hem aile baskısı, çevre baskısı, bazen de hocalar bile geliyor diyor ki yok ayrılma ya, dövüyor. Ya ben bir misal daha vereyim de ondan sonra pas atayım ben. Fazla okumaya gerek yok. Ya inanılmaz bir şey. Tanıdık diyor ki işte birisinin problemi var. Oturuyorum kafede. Viyana kahvesi de güzel oluyor tabii. Oturuyoruz. Diyor ki benim arkadaşım diyor, şu an cezaevinde diyor, özür dilerim, benim eşim diyor, şu an cezaevinde diyor, beni dövdüğü için cezaevinde diyor, ben ayrılmak istiyorum diyor, ama hocalar dedi ki diyor, yok yok, talak hakkı vesaire, sen beklemen lazım, o bir çıksın, bir görüşme olsun vesaire, ben şimdi beklemem gerekiyor mu diyor. Ve benim eşim anlatıyor, eşim psikolog, eşim yani çok kişi geliyor, işte problemleriyle vesaire. Orada bir mesela bayan, kadın kocasından şiddet görüyor, ayrılmak istiyor. Hocalar diyor ki ya diyor sen sabretmen gerek diyor. Hani bayan hocalar, kadın hocalar ona senin ailen var, çocukların var, sabret daha kal vesaire. Ya inanılmaz bir şey. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.